Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam geçtiğimiz programlarda pozitif psikolojinin mutlulukla ilgili modelini konuşmaya başlamıştık. Yani insanı mutlu eden şeyler neler? Bunun üzerine tabii insanlık yüzyıllardır çalışıyor. Birçok teoriler, birçok modeller geliştiriliyor. İyi bir yaşam, şu kısıtlı dünya hayatı içerisinde tatmin edici iyi bir yaşam için gerekli belki unsurlar neler? Psikiyatrinin, psikolojinin bu konudaki önerileri neler? Bunları biraz konuşmaya başlamıştık. Ve
Bir
bir,
halini tesis etmek için öneriler değil mi daha çok?
ruh halini korumak, ruh sağlığını korumak, iyilik halini tesis etmek, daha tatminkar bir hayat için ve belki gerekli unsurlar neler? Bununla ilgili pozitif psikolojinin bir modeli vardı, onu konuşmaya başlamıştık. PERMA adıyla kısaltılan bir model. Pozitif duygular, yaşantılar yaşamak, bir meseleye, bir işe bağlanmak, ilişkiler, sıkı ve sağlam ilişkiler içerisinde olmak diye böyle başlamıştık. Son iki maddesine gelmiştik. Anlam ve başarı. Anlam ve bir şeyi ortaya koymak o hayatta. Bir şeyler üretmek, şeyler başarmak diye. Şimdi ilk üçünün belki şöyle kısa bir özetini yapıp ondan sonra kalan iki maddeyi biraz konuşuruz, tartışırız. İlkini hatırlayacak olursak, insana ve pozitif duygular yaşatacak, keyif verecek faaliyetler içerisinde olmak diyor pozitif psikoloji. Mutluluğun belki de iyilik halinin işte en temel ya da en birinci basamağı, ilkel basamağı diyebiliriz buna. Bunu biraz konuşmuştuk. Ya bu ne olabilir? İşte modele göre hoş bir, güzel bir yemek yemek, hoş bir manzaraya bakmak, film izlemek, cinsellik gibi aslında haz veren, keyif veren davranışları sürdürmek demiştik. Bu arada sizin bazı izahatlarınız olmuştu. Küçük de bir itirazınız ya da bir şerhiniz olmuştu. İsterseniz oradan devam edelim. Çok kısaca böyle özetlerini yapıp hatırlayalım. Sonra bugünün konusu anlam meselesine bir giriş yaparız.
Evet. Burada bir handikap olarak karşınızda şöyle bir şey duruyor. Pozitif duygular, olumlu duygular diye şey yaparsak burayı aldığımızda sanki iyilik hali için olumlu duyguları sürekli taşıyan biri haline gelmek gereklidir gibi bir önerisi var bu modelin. Ya da model bu şekilde algılanabilir. Bu tabii ki çok hayatla bağdaşan bir durum değil. İnsan her zaman olumlu duygularını geri tutamayabiliyor. Olumlu duygularını sürekli yaşanır bir şekilde taşıyamayabiliyor. Hatta artık kıymetli olan şey ve psikolojik iyilik halinin de bir nevi tanımı gibi ele alabileceğimiz bir şey var ki o da şu. Hani kim psikolojik açıdan daha sağlıklıdır? Acılarını, sınırını, olumsuzluklarını taşıyabilen insan. Mesela acıları olmayan, sıkıntıları olmayan, kendini mutlu, başarılı hisseden insan değil yani, psikolojik sağlıklı olan. Acıyı da, sıkıntıyı da, yetersizliklerini de, beceriksizliklerini de, işte hayatta karşılaştığı olumsuz yaşantıları da taşıyabilen insan artık psikolojik anlamda daha sağlıklı insan diye tanımlanabiliyor. Ama bu model şunu gösteriyor biraz içine girdiğimizde. Onun tam hani şeyini yaşayalım, yansıtalım diye bu modelin önerisini yansıtmak adına. Akmakta olan ve benim için bir ajandası olan, benim planımda olan, daha önce deneyimlediğim olumlu duyguların ortaya çıkmasına sebep olan aktivitelerimi hayatın dalgalanmasına teslim etmeyeyim. Yani ben kendim için işte bir keyif aldığım bir aktivite varsa bunu asgari şartlarda da o sıkıntılı zamanlarda oralara temas edeyim. Çünkü bu bir sorunla karşılaşan insanın en temel ve refleksif hareketi oluyor. Yani kendini kötü hissettiği zaman arkadaşların yanına gitmiyor. Kendini yetersiz hissettiği zaman diyelim kendisiyle ilgili çalışmalara kendisini bırakmıyor. Ve şu beklenti içinde oluyor. Önce içimi bir halledeyim, bir şu sıkıntılı taraf geçsin. Mesela bu kaygıyla, ne bileyim bu üzüntüyle, bu çökkünlükle ben şu işi yapamam. Buradaki ifade kendi içinde doğru. Fakat bu sürece izin verdiğimizde bir yapılacaklar birikiyor. İki, belki de o olumsuz hal kişinin beklediği sürede üzerinden kalkmıyor. Ve üzerinden kaldıracak, o olumsuz hali üzerinden kaldıracak da bir beceriye de sahip değil. Yani öyle bir ihtimal de yok. Çünkü diyelim olumsuz bir şey yaşanmış, onun bir etkisi var ve ne zaman geçeceği de belli değiller. Çünkü biz klinikte değil mi? Bize gelen danışanlar, sıkıntılı olan insanlarla bunu yaşıyoruz. Herkesin böyle çoğu danışanımızın bize söylediği ortak şeylerden biri bu. Bu ne zaman geçecek? Depresyon ya da sebebini bilmediği kaygı. Bu ne zaman geçecek? Neden? Ben ne zaman hayatıma döneceğim? Burada model şunu söylüyor. Sen her ne kadar olumsuz bir içsel yaşantı içindeysen de senin için planladığın, hayatında bir yer verdiğin olumlu duyguları da ortaya çıkarak eylemlere lütfen devam et. Pozitif duygu oluşturacak eylemlerden elini çekme diyor. Bu şöyle de küçük de bir örnek vereyim. Mesela diyelim iş yerinde bir sorunu var ya da kendisiyle ilgili bir sıkıntısı var. Yoğun anksiyete nöbetleri var falan diye bir babanın, bir annenin eve geldiğinde çocuklarıyla ayıracağı zamanı çalması buradaki tam şey yapan, engellenen şey. Hani çocuğunla sen akşam yemekten sonra rutinde yarım saat, bir saat bir etkinlik yapıyorsan, onunla bir şakalaşma yapıyorsan, kikirliyorsan, boş yere gülüyorsan, yani nasıl bir etkinliğin varsa ya da gönlünden ne geçiyorsa, diyelim etkinliğin yok ama ben çocuğuma yarım saat şu işi yapayım diye bir planın varsa, lütfen oradaki içsel yaşantına o anı bırakma ve o olumlu duygu oluşturacak aktivitelere katıl. Bu maddenin böyle anlaşılması daha hoş olur diye düşünüyorum. Daha hayata temas eder diye düşünüyorum. Şehrimizde herhalde bunun için.
Eyvallah. Tamam. Eyvallah hocam. Hatırlamış oldum. Bir diğer madde de şu bağlanmaydı yani. Bağlanma burada biraz da o kelimenin köküyle de ilgili bir şey, anlamıyla da ilgili bir şey. Engagement kelimesi. Hatta nişanlılık evet. Anlamı da vardı diye konuşmuştuk. Evet. Öyle bir iş yap ki bu işi yaparken hani böyle zamandan, mekandan sıyrılırcasına ve bunu yaparken kendini kaptırabil ve yaptıkça da ustalaş. Kendi işiniz de olabilir, başka bir hobi, ciddi bir hobi de olabilir. Bunu yapmak da insana iyilik haline katkı veren bir unsur olarak tespit edilmiş diye konuşmuştuk.
Aynen öyle. Biraz önceki o şeyle pozitif emotion'ın açıklamasıyla da bu engagement ne kadar birbirine yakın farkındaysınız. Değil mi? Hani yap ve bırak kendini aslında.
Evet.
Çocuğunla hani diyelim mobbing uygulandı sana iş yerinde ya da bugünlerde yoğun anksiyete atakların falan var. Ama 8:30 ile 9 arasında oraya kendini bırak. Bağlan oraya. Diğer bağlantıyı bırak. Oraya bağlan. Angaj ol. İçine gir.
Evet.
Birbirine çok yakın gerçekten.
Evet. Ve ilişkiler demiştik. İlişkilerden kasıt da etrafımızla, sevdiklerimizle, ilişkide olduğumuz insanlarla sıkı bağlar içerisinde olmak, kaliteli bağlar içerisinde olmak yine iyilik haline katkıda bulunduğunu gösteren zaten çok çalışma var. Bunun da evet. Önemli olduğunu vurgulamıştı model. Biz de bunun üzerine yine konuşmuştuk. O çevremizle nasıl ilişkiler kuruyoruz, kalitesi nasıl, niceliği, niteliği, bunlar üzerine düşünmek, bunlara yatırım yapmak, bunlar üzerinde biraz emek harcamak önemli demiştik. Yine koruyucu ruh sağlığı açısından strese karşı insanları koruyan, stresle baş etmeyi kolaylaştıran en önemli faktörlerden biri de bu mesele.
Çok doğru. Burada da şunu şeyin altına çizmiştik biraz. İlişkiye kuracağımız, ilişki kuracağımız hedefin, insanın kalitesini, o ilişkiye değer biri olup olmamasını gözetmeden, ilişkinin sonucunu yani gözetmeden ilişkiye yatırım yapmanın öneminden bahsetmiştik. Burada kıymetli olan şey işte arkadaşım şuyla ilişki kurmak değil. Sadece ilişki kurmak.
Bağ içinde olmak.
Evet, bir bağ içinde olmak. Çünkü bu süreci de baltalayan en önemli mekanizma o ilişkinin sonucuna odaklı yorumlar oluyor. Dikkat ederseniz. Hani tamam ilişkiye girelim ama bunu hak etmiyor ki. Herkes de birbirinin düşmanı olmuş. Ya da herkes gemisini kurtaran kaptan. Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Şimdi ben birine bir şey desem şöyle anlaşılacak. Ya da ben birine şöyle yakınlıkla davransam beni kullanacak. Şimdi o ilişkinin sonucuna odaklandığımızda ilişkinin kıymeti ortadan kalkıyor. Bununla ilişkili olarak hani kültürde de bir sürü şey var değil mi? Hani iyilik yap denize at falan gibi. Hani sonucunu merkeze alma. Yaptığın şey anlamı zaten çok kıymetli. Zaten yaptığın şey sana bir şey katacak. İyilik yap denize at değil mi? Balık bilmezse malik bilir. Bu ne demek? Hani sonucu gözetmeden yap bir şeyleri. Çünkü kıymetli olan şey senin ilişkide kalman ya da iyilik yapman. Yani yapman kıymetli. Sonuç. Sonucu gerçekten kestirmiyoruz. Olasılıklar aleminde yaşıyoruz. Hani bu sonuca ilişkin de yine bizim kültürümüzün bir sürü öğretisi var bize. Hani biz yani en temel bildiğimiz öğretine biz seferle mükellefiz. Değil mi? Zaferle değil. Bu ne? Zafer sonuç. Sefer ne? Hareket. Bu mekanizmayı bir oturtabilsek gerçekten hem kişisel hayatımızdaki ilerlememiz, hem ilişkilerimiz, hem sosyal anlamdaki bağlarımız çok daha kaliteli olacak. Yani yapmayı merkeze alıp sonucu beklesek sadece. Çünkü bozucu olan şey sonucu merkeze alıp sonucu garantiledikten sonra harekete geçme. Burası insani bir şey, doğal bir şey. Yani hepimiz böyle isteriz. Hani ben biriyle konuşacağım zaman onun da bana karşı bir tepki vermesini isterim. Hoş olan şey budur. Ama sonucu garantileme malum. Hani şu andaki psikolojik sıkıntıların en merkezi problemi haline geldi. Belirsizliğe, tahammülsüzlük,
evet.
Sonucu belirme yani anksiyete bozukluğu. Ne olacak evet. Durumu? Bu aslında insanın ta hani hamurunda derler ya, orada olan bir şey olduğu için kültür her zaman bu sorunu merkeze almış ve bu sorun için bir şeyler öğütlemiş.
Evet.
Sadece yap meselesinde. Bu ilişkiyle ilgili de belki ilk programda bir şey söylememiştik ama hani bu kişisel bir fikrim, yorumum. Aslında hani çok da kişisel değil canım. İnsanlarla etkileniyoruz hayatımız boyunca. İlişki alakadar olmak da diyebiliriz herhalde. Alaka, ilişki bunlar birbiriyle yakın şeyler. Hani insan aslında ilişkiden doğmuş bir varlıktır. Diyebiliriz bunu da. İnsanın temelinde ilişki vardır. İlişkiyle dünyaya gelir, ilişkiyle de hayatta kalır. Yani bu ilişki, alaka, alak içinde olma hem beni var ediyor, yokken var ediyor, varken de varlığımı daha sağlamlaştırıyor. Evet. Yani ben ancak ilişki içindeyken insan oluyorum yaşarken de.
Evet.
Hani özellikle bir dil gelişimi geliştikten sonra artık mecazı hesap etmeye başladıktan sonra namaz kılmaya yani bizim için değil mi? Hani o süreç odur. Mesela o soyut olanı hesaba katmaya başladıktan sonra o çocukluk somut devresi geçip soyut şeyleri işte ötesini düşünmeye başladıktan sonra gaybı hesap etmeye başladıktan sonra beni insan kılan şey de ilişki.
Evet.
Ben eğer ilişkiyle bağımı koparırsam insanlıkla da bağımı koparıyorum. Ya insan ancak ilişkiyle var olur. Biraz hani doğumla ilgili bir şey değil başlı başına. Burada o ilişkinin alakın bir sembolik ve metaforik bir anlamı da var. Bu da işte dünyanın öteki tarafında bir pozitif bilimcinin, bir psikolojiyle meşgul insanın kafasında bu ışığı da yakmış. Kurduğu merkezin ortasına ilişkiyi koymuş.
En önemli bunlar faktörlerden çok, biri olarak bunu yerleştirmiş.
Çok, çok tesadüfi değil yani bu açıdan.
Evet. İki, aslında orada madde kaldı. Bir anlam sırasıyla ve başarı ya da bir şey ortaya koymak. Biz isterseniz araya da gideceğiz. Başarıyı öne alalım. Anlamı ikinci yarıda konuşalım. Sizin için de uygunsa.
Olur.
Araya gitmeden önce şöyle birkaç dakika, hani bu başarıdan gaye nedir? Hani bir kariyer basamaklarını çıkmak mıdır? Hep başarılı olmak mıdır? Buradan anlatılmak istenen nedir üzerine biraz durup ondan sonra araya gideriz hocam.
Tabii iyi olur ama bu da hani çok belki araya kadar yetişecek bir konu olmayabilir. İkinci bölüme de sarkabilir gerçekten bu başarı
meselesi. Evet, doğrudur. Buradan başlayalım.
Evet. Çünkü çok netameli kavramlar. Evet. Modeldeki en böyle üzerine konuşulması gereken ve daha netleştirilmesi gereken iki kavramdan biri. Bir tanesi o pozitif emotion'dır. Olumlu duygulardı. Orada bir yanlış anlamanın önüne geçmemiz lazım. Yani, değil mi? Onu konuştuk zaten. Başarı da yine öyle. Ya da dediğin gibi bunun başka bir tarifi de bir şey ortaya koymak. Şimdi bu daha anlaşılır, daha samimidir, daha dünyaya ilişkindir şey. Hedef ya da öğreti diyebiliriz bir şey ortaya koymak. Çünkü biraz önce de konuştuk, başarı biraz sonuçta karşımıza gelen bir durum. Biz bir eylemi icra ediyoruz. O eylemin benim beklentim üzerinden bir sonucu var. Yani ben bir eylemi ortaya koyarken o eylemin getireceği bir olumluluğu da bekliyorum. Beklediğim sonuç cereyan ederse bu benim için bir başarı oluyor. Yani ders çalışırsam beklediğim sonuç. Üniversiteyi kazanmak diyelim, sınavı kazandığımda başarı tesis olmuş oluyor. Ama mesela bir şey ortaya koymak diye okursak bunu, bu öneriyi, benim için önemli olan şey adına çalışmak, bir şey ortaya koymaktır.
Evet.
Çalışırım ama başarı bir sonuçtur. Benim odaklanacağım şey başarı mı olmalı, yoksa kendi imkanım dahilinde olan ve kendi yaptığım şey mi olmalı? Hangisi daha az bana zarar verir? Ama şeyi biliyoruz tabii ki, sonucun beklediğim bir sonuç olması bende müthiş bir tatlılık, huzur, sevinç, canlılık ortaya koyuyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fakat yapacağım eylemlerde ya da psikolojik durumuma bir sonucu mu referans koyayım ben? Hani bir sonuç üzerinden mi kendimi tanımlayayım? Yoksa bir eylem üzerinden mi kendimi tanımlayayım? Çünkü bir şey ortaya koymakla başarmak aslında birbirinden farklı şeyler.
Evet.
Konum olarak. Bu başarı odaklılık niye bunu bir sorun olarak görüyoruz ya da bizim için netameli? Çünkü hani başarı odaklılık biraz gerginliği, stresi, vazgeçmeyi, sürecin problemli gidişinin bir müsebbip olarak karşımızda duruyor. Klinik anlamda bununla çok karşılaşıyoruz. İsterseniz hani zamanımız biraz sıkıntılı oldu galiba, ara verelim.
Yok hocam, sıkıntı değil aslında ama kısa böyle bir ara verip ondan sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Siz de biraz soluklanırsınız. Buradan yine alırız inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara. Aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kulağınız bizde olsun efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında iyilik halini sürdürmenin, insan mutluluğunun, ruh sağlığını korumanın diyelim birçok amacı olabilir. Unsurlarını konuşmaya, pozitif psikolojinin modeli üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce bu PERMA modelinin 3 unsurundan bahsetmiştik, bir hatırlatma yapmıştık. En son 4. unsurunda bir girişini yapmıştık. Başarı, bir şey ortaya koymak, daha doğrusu bir işi yerine getirmek konusunda bazı şerhleriniz vardı. Bunun hani nasıl anlaşılabileceği üzerine başarı odaklılıktan bunu ayırmıştık.
Evet.
Daha çok sefere, zafere değil de sefere vurgu yapmıştınız.
Evet.
Burada kalmıştık. Bundan sonra da zaten şey kısmı var. Daha aslında en önemlisini biraz en sona bıraktık. Bugünkü programımız yeterse onu zaten giriş yapacağız ama yetmezse diğer programda da devam ederiz ama isterseniz buradan devam edelim hocam.
Zaten programımızın adı da
Anlamlı Yaşamak olduğu için
her programda da konuşabiliriz.
Evet.
Bir sıklıkla karşılaştığımız bir sorun olduğu için bu başarıyı ele almak, onu bir netleştirmek önemli. Çünkü o hedef odaklılık sanki özellikle genç kuşak için şartların giderek daha zorlaştığı bir dönemde yaşayan gençler için bu hedef odaklılık sanki olmazsa olmaz merkezi bir unsurmuş gibi ele alınıyor. Hem aileleri tarafından hem onların öğretmenleri tarafından. Hani lisedeyken biz de aynı şeylere maruz kaldık aslında. Lise döneminde ya da ortaokul, neredeyse ortaokul döneminde sanki kişinin bir hedefinin olması gerekiyormuş gibi bir hava yaratılıyor. Çocuklar da, ben çoğu çevremdeki çocuklarda da görüyorum, hemen kendilerine telaşla bir hedef seçiyor. Çünkü kabul edilmiyor yani bir hedefinin olmaması. Doktor olacağım, mühendis olacağım, yazılımcı olacağım, işte şunlar bunlar. YouTuber olacağım falan. Yine hedeflerimiz de bunlar. Bunların tabii ki kişiyi motive edici bir unsuru var. Ama asıl motive edici unsur orada dururken ben niye tarihsel olanla ve geçici olanla ilgileneyim? Çünkü bu hedefin asıl motivasyon unsuru neyse ona temas etmem benim işimi daha kolaylaştırabilir. Bunu belki anlamda konuşacağız. İki, bu tarihsel olan ve bir durak olan şey niye hayatımda merkezi olsun? Çünkü hedef denilen şey ya da başarı denilen şey kişinin kişisel tarihi içinde çok küçük bir noktadır aslında. Asıl kişiyi hayatta tutan ve devam ettiren o başarının altındaki motivasyondur. Yani diyelim kişi bir mühendislik fakültesini kazanacak çocuk. Oradaki kişiyi canlı tutan ve bu fakülteye karşı motive eden şey diyelim bir şey ortaya koymak, yeni bir şey yapmak, bir şey geliştirmek diyelim. Kişinin motivasyonu bu. Bu kişi mühendislik bölümünü kazandı. Başarı ortaya çıktı. Şimdi başarı odaklılıkta bu tesis edilince artık dünyanın sonuna gelinmiş oluyor. Bitti. Hedef buydu, bu ortaya konuldu. Peki bitiyor mu gerçekten? Bitmiyor tabii ki. Bunun tatlılığı, huzuru diyelim 6 ay falan devam ediyor. Sonra 6 aydan sonra oradaki fakültedeki sınavlar, zorluklar, derslerin problemi falan, yaşam problemi falan. Kişi başka şeylerle uğraşıyor. Peki şey kayboluyor mu? Kişinin ortaya bir şey koymak, yeni bir şey yaratmak, bir şey geliştirmek, motivasyonu. O kayboluyor mu? O kaybolmaz. O hep oradadır. Onu merkeze aldığında kişi fakülteyi kazandıktan sonra da kazanmadan önce de yeni bir şey ortaya koyabilir. Bir şey uğruna çalışabilir. Bu hedef ve başarı odaklı tanımlamanın başka bir problemi de şu oluyor. Diyelim çocuk ortaokulda hedefledi bir yeri ve bu hedef tutmadı, olmadı. Artık hedefle tanınma dönemi başlıyor. Sanki oradaki puanı, oradaki gittiği okul kişinin etiketi haline gelmiş oluyor. sınırlarını çizmiş oluyor hedef ve başarı. Bunu da buraya hapsetmemek önemli. Hani sen bu kadarlık bir adamsın. Yüzdelik dilimin şu. Yo, niye o kadarlık adam olsun ki? Sadece o kadarlık çalıştı, o kadar aldı. Belki şu kadarlık çalışacak, şu kadar alacak. Ya da tam tersi. %1'liğe girdi, üniversite sınavında çok kötü bir şey aldı. Şimdi o hedef ve başarı odaklı tanımlamaya da yol açıyor bu başarılı hedefi merkeze almak. Yani senin de çevrende vardı ya da danışanlarında vardı. Hocam aslında ben böyle biri değildim, sonradan böyle oldum. Böyle biri değildim mesela şöyle. Ortaokulda çok iyiydim, lisede şey oldu. Ortaokulda çok iyiydin, %1'lik yere girdin ve kendine diyorsun ki artık böyle gider. Öyle gitmez ki. Sen %1'lik çalıştın sadece. Şimdi yine %1'lik çalışırsan %1'lik olur. Yoksa olmazsın. Bu senin içinde yerleştirilmiş bir program değil yani. O bakımdan bu maddeyi biz bir şeye ulaşmak başarı değil de tıpkı o pozitif şeydeki olumlu duygu maddesinde olduğu gibi rutinin akmasına izin vermek. Birinde o olumlu duygularda benim deneyimlediğim repertuarımda olan gönlümden geçen olumlu aktivitelere hayatımda yer vermeye devam etmek dedik. Başarıya da benim için kıymetli olan yürümek istediğim yolda beni bekleyen eylem adımlarını ortaya koymak olarak yorumlamak daha uygun olacak. Bir şey yapmak yani, ama bu somut bir şey yapmak.
Evet.
Yani bir adım atmak. Buradaki amaç yani bir güzelliği yaşamak değil, hedefin ya da başarının hoşluğunu yaşamak değil. Başarı tesis olana kadar acı çekmek değil. Başarıya giden yolda adım atmak. Bugün şu kadar soru çözdüm. Kendim için şunu yaptım. Gittim arkadaşımla şunu yaptım. Kıymetli olan neyse. Bir pozitif, yani somut, görülebilir bir eylem ortaya koymak. Bunu bu şekilde yorumlamak daha şey olacak, yani daha dengeli bir yorum olabilir diye düşünüyorum. Daha hayata temas eden.
Eyvallah. Peki, o zaman şöyle bir soruyla da devam edelim. Anlam meselesi. Anlam niçin önemli? İnsan hayatı için, insan teki için. Anlam neden? Herkes buna vurgu yapıyor. Pozitif psikolojide, varoluşçu psikolojide, tüm aslında hani kültürümüz, dinimiz, dinler.
Evet, evet. Yani dikkat ediyorsanız bu çağırma modelinin diğer harflerle konuştuk ama sanki o diğer harfler bu N harfinin ya da anlam meselesinin küçük şerhleri gibi, açıklamaları gibi duruyor. Yani bu modeli kıyas şey yapan, kuran kişi buna M modeli dese de olurdu yani. Çünkü hepsinin altında yatan şey biraz bu. Hani biz de o yüzden programın adını biraz bunu seçmemizin nedeni bu. Yani insanın iyilik hali, psikolojik iyilik hali, huzurlu olmaya, kendisini mutlu hissetmeye, dengeli hissetmeye falan bağlı değil. Sadece anlamlı olan ilişkisini kurmaya bağlı. Kişi kendisi için kıymetli olanla temasını sürdürdüğü müddetçe olumlu duyguda, olumsuz duyguda kişiye belli bir mesafeden geçiyor. Çünkü bazen olumlu duygunun da kişiye çok yapışmaması lazım. Bu da çok tehlikeli bir şeydir. Hani sen şöyle bir adamsın, harika bir insansın, ne kadar güzel işler başardın. Bununla birleşmek, bunu üzerine almak bazen çok tehlikeli olabilir.
Yük oluyor insana bir yerden sonra, değil mi? Bir baskı daha doğrusu oluşturuyor. Hep onu sürdürmek zorunda.
Evet, baskı olur. Kendisiyle ilgili tanımlamayı zedeler bu. Mesela hani tevazuyu ortadan kaldırır. Diğer insanlardan farksız biri olduğunu ortadan kaldırır. Çok bir körlük yaratır, büyük bir körlük yaratır. Gücü elini tutan ya da entelektüel anlamda kıymetli işler yapan, eğitim anlamında kıymetli işler yapan, yardım anlamında kıymetli işler yapan insanları da bu olumlu duygusal körlük halini çok görüyoruz. Kişi kendini artık onunla tanımlıyor. Hayır, sen acı çeken, sıkıntısı olan, iyi işler yapan, birilerine yardım eden, bazen yanlış yapan bir insansın, o kadar. Herkes gibi. Bunu fark etmek çok kıymetli. bunun acısı da çok yıkıcı oluyor gerçekten. Burası da önemli. Hani diğer kuramların narsistik falan diye etiketlediği, basitçe evet. etiketle bir şey biraz böyle bir şey. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Öyle bir tanım, öyle bir öze de çok bir şey vermiyorum. Hani insanın bir özünü olduğunu, bir özün yansımaları olarak bazı hareketler yaptığını, bazı davranışlar sergilediğini düşünmüyorum. Kişi bir özgürlük alanı içinde bir hareketi seçince o hareketin geriye olan kimlik ortaya çıkıyor. Başka bir hareketi seçince de başka bir kimlik ortaya çıkıyor. Bu Allah'ın bize verdiği müthiş bir özgürlük. Ve ben nasıl biri olduğumu seçebiliyorum böylelikle. Ha tabii beni diğer insanlardan ayıran bazı temel özellikler var, bana verilmiş. Bana verilmiş, bana bahşedilmiş özellikler var. Orası başka bir şey. Ama hareket benim elimde her zaman. Hareket benim elimde olduğu için de adalet var. Hareketin hesabı soruluyor sonra bana. Hem evet. bu dünyada soruluyor, hem başka bir yerde soruluyor. Hani bu da aslında adaletin hesap sorulmanın da önünü açıyor. Kimden hesap sorulur? Özgürden hesap sorulur. Yani hareketi yapandan hesap sorulur. Bu açıdan özgürleştirici bir dinimiz var. Özgürleştirici bir kuram olarak da. Bu hani insana özüyle yaklaşan değil de eylemiyle yaklaşan bir meseleyi merkeze almamız kıymetli oluyor. Buradan devam edecek olursak, bu PERMA modeline dönecek olursak, her modelde anlamın merkezde olduğunu görüyoruz. Tıpkı şey gibi hani bazı müfessirler şey der ya, sadece duymuştum ben birilerinden de, sadece Asr suresi olsa yeterdi. Böyle ayetler var, böyle sureler vardır. Hani Kur'an diyelim şey olmuş olsa da, elimizdeki metinden gitse, sadece bu sure kalsa bile bu bize bir şeyle bir... Biz sadece anlam üzerinden herkes kendi yolunu çizebilir.
Evet.
Yani bu diğer olumlu duygulanım, angaje olma, ilişki, bir şey ortaya koymak için eylem. Bunlar kişinin aslında anlamla temas ettiğinde kendini de yapacağı formülasyondur. Anlam yaşamın merkezi. Anlamı kaybedince yaşam da kayboluyor. Hani diğer unsurları tesis ettim fakat bunları bir şeyle anlamlaştıramıyorum. Anlamla olan bağlantısını kuramıyorum. Bunun hikmetini anlayamıyorum. Bunun önemini kavrayamıyorum dediğinde sahip olduğu bütün olumlu, dışarıdan olumlu gibi görünen şeyler kişiliği hayatta tutmaya yetmiyor. Bunun çok örneğini biliyoruz, görüyoruz. İşte karikatürlere dahi yansıyan örnekleri var değil mi? Her şeyim var ama mutlu değilim.
Evet.
Gibi bir kalıp var, oturmuş. Belli insanların ağzında olan bir kalıp var. Orada mutlu değilimden kasıt tabii hani o şeyi temas edemiyorum. Kendimi canlı hissedemiyorum. Anlamı bulamıyorum. Anlam yani, ne?
Orada bir de şey var sanki hocam. Hani her şeyim var ama mutlu değilim. Yani aslında pozitif duygular hissettirecek değil mi? Hani her şeye sahibim. Evet. Yeme, içme, seyahat, bütün bu evet. imkanlar falan ama mutlu değilim yani. Yetmiyor işte o pozitif duygu yaşamak insana. O öyle evet. eylemlerde bulunmak yetmiyor tek başına.
Yetmiyor değil mi? Hani bir, çok doğru bir noktaya temas ettim. M'yi kaldırınca diğer model şeyin de eylemlerin de bir anlamı kalmıyor.
Evet.
Mesela pozitif duygu, bir şey ortaya koymak, ilişki kurmak. Ne adına yapacağım ben bunları? Oradaki o ana referans noktasını kaybettiğinde o olumlu gibi görünen şeyin de sana bir katkısı olmuyor.
Evet.
Ve bu çok da ilginç bir şey. Anlam zengin fakir, yaşlı genç, yakışıklı çirkin, engelli engelsiz, herkese aynı mesafede duran bir unsur. Herkes anlamla temasını kurar, hayatını dengeli yaşar. Kurmaz, diğer unsurların acısını yaşar. Hani bununla ilgili de bir sürü böyle hani başarı öyküleri falan görmüşsünüzdür Instagram'da, YouTube'da, şurada, burada. Ne bileyim hani engelli olan insanların hayatını ne kadar dengeli yaşadığına dair bir sürü video var. Bir tane yüzücü vardı hani kolları ve bacakları olmayan bir adam. Hatırlarsınız belki. Nasıl? Adam hani seyrederken siz canlanıyorsunuz. O kadar hayat dolu ki. Şampiyonlukları var, bilmem neyi var, ilişkisi var, bir hayatı devam ediyor. Nasıl oluyor bu? Adamcağız bir şeyle anlamla bağlantısını kurmuş. Hepimiz etrafımıza bakarsak bu tür insanları, bu tür ilişkilerin varlığını görürüz.
Ya bu hani şey değildi, sonuçta dertsiz insanlar değil dediniz ya, zengin var, fakiri var, engellisi, engelsizi, evet, hastası, sağlıklısı, fiziksel, evet, olarak diye.
Evet.
Ama bu onlardan bağımsız bu anlam meselesi. Yani çok, evet, anlamla hayatını temas ettirmiş, zengin bir insanla karşılaşabilirsiniz, fakir bir insanla karşılaşabilirsiniz, böyle engelli bir vatan birisiyle de karşılaşabilirsiniz. Ve anlamla temasını çok sağlam kurmuş, hayatını anlamlı kılacak bir şeylerle temas ederken onu görebilirsiniz.
Biz burada anlama bir bu kadar giriş yapalım istersen.
Evet.
Ve
evet,
şey yapalım. Yani evet, tanımlamayı burada bitirelim. Önümüzdeki program biraz daha anlamı yaşamaya dair bir çalışma yapalım.
Ve tarifine bir giriş olmuş oldu. Daha tarif bile, evet, edemedik. Bu nedir,
evet, sorusunu aslında. Evet, tarif bile edemedik. Bir tarif edilecek şeyler değil gerçi. Yani konuşulan, yani herkesin anlamla ilgili söyleyeceği bir şey vardır ve doğrudur bunlar. Biz de o doğruların içinden bazılarını seçtik, burada söyledik. Bizi dinleyenler bununla ilgili çok daha isabetli tanımlar da yapar. Ama biz önümüzdeki hafta biraz yaşayalım bunu. Ben, tamam, birlikte hep beraber yaşatmaya gayret edeyim bir uygulamayla.
Güzel olur hocam.
Bakalım herkesin anlam dünyasında nereler ortaya çıkıyor.
Tamam. Eyvallah. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda yeniden buluşmak dileğiyle diyelim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.
Hayırlı akşamlar.